podcast dinle.
Akademik Bakış programındasınız efendim ve konuğumuz İpek Koçyiğit olacak. Müzik ve Sahne Sanatları Sendikası Başkanı değil mi İpek Hanım?
Evet, genel başkanıyız. Türkiye genelinde bir sendika biliyorsunuz.
Hocam. Ve şunu biliyorum ki bu Türkiye'deki tek şu anda aktif olan sendika. Biraz anlatabilir misiniz ilk önce? Çünkü
hocam, tabii ki.
Sendikalar korkutur insanları. Siz biraz...
Sendikalar insanları ciddi şekilde bizim halkımızı, toplumumuzu çok korkutuyor. Böyle bir sürecimiz de var. Aslında müzisyenler işçi biliyorsunuz. Bizler işçileriz. Saati, yaşam koşulları, düzeni olmayan bir topluluğun başını çekiyoruz. 1989 yılında kuruldu sendikamız. Bundan öncesi 1980 dönemi öncesinde tüm iş altında Türkiye genelinde bir sendikalaşma başlamış. Ama bunun sonucu 80 sonrasında tabii yaşanan çalışmalardan sonra
tüm sendikalar kapatıldı.
Evet. Ama 89 senesinde sendikamız kuruldu ve bu döneme kadar da güzel işler yaptı müzisyenler için. Çok fazla da bilinmedi aslında Ankara menşeili bir sendika. Bunun biraz sıkıntılarını da yaşadık aslında ama rahmetli oldu bizim genel başkanımız bir 50 gün önce. Çok da değerli bir basın yayıncıydı kendisi. Analım onu da, Mehmet Çırkay'ı saygıyla.
Allah rahmet eylesin.
Çok da etkili olduğu çalışmalarıyla. Onun meşalesini taşımaya çalışıyoruz diyelim biz sendika olarak.
Evet, gerçekten de çok önemli. Çünkü müzisyenliği ve müzik zaten aslında pek çok sektörün sendikası yok ama müzik tabii ki çok daha özel bir sektör ve sendikaya en çok ihtiyaç duyan sektörlerden bir tanesi. Peki İpek Hanım, siz kaç yıldır bu sendikada varsınız ve kolaylıklar, zorlukları ne oldu diye sormak istiyorum. Müzik sendikası
güzel bir soru sordunuz hocam. Çok güzel bir soru sordunuz. Ben bir 25 senelik müzisyenim. Ben de müzisyenim. Aslında öğretmenim, Fransızca öğretmeniyim. Ama müzik hayatım hiçbir zaman bitmedi. İşletmeci kimliğim de var. Onu da çok fazla kullanmak istemiyorum. Sonuçta bir STK'yı temsil ediyorum. Onun başındayım. Ama sendikamız hiçbir sosyal güvencesi olmayan sanatçıların sendikası. Ve sendikada 9. olağanüstü genel kurulunu 31 Ağustos'ta yaptı. Ki o dönem biliyorsunuz tamamen müzik sektörünün pandemi dolayısıyla sıkıntılarını yaşadığı bir dönemdi.
Evet.
Bu dönemi de hem bir sendikal anlamda hem de maddi imkansızlıklarla uğraşarak geçirdik diyebilirim size.
Gerçekten de öyle. Zor oldu evet. Değil mi? Zor oldu. Yani sendika dediğiniz zaman ne anlıyor insanlar? Nasıl bildirimler alıyorsunuz? Bilinç var mı ilk önce Türkiye'de? Onu sormak istiyorum size.
Hocam kesinlikle bir bilinç yok. Bir kere müzisyenler, sadece müzisyenler demeyelim aslında, sanatçı kimliği olan her bir bireyin bir korkusu var sendikaya karşı. Halbuki bizim anayasamızda yer alan bir hakkımız. Biz sokaklara çıkıp mandallık yapmıyoruz. Haklarımızı bir müzisyen bizlerden ne bekliyor sendika olarak? Sosyal yaşam, iş güvencesi ve maddi imkanlarının çerçevesinde bir yaşam standartını oluşturmak istiyor. Ama müzisyenler bireyselliklerinden dolayı bundan yoksun kalıyorlar. Bir kere müzisyenler işçi kimliğini unutmamalı bence.
Tabii.
Bunun çerçevesi içinde davranmalı. Bir sürü oluşumlar var biliyorsunuz. Birliklerimiz var, derneklerimiz var ve bu dernek çatısı altında bilmediğimiz, bunu biz Müzik Susmasın projesinde çok yaşadık. Gerekli gereksiz derneklerin etkisinde kalan müzisyen dostlarımız var. Biliyorsunuz portföy çok geniş, altyapısı olan eğitimli müzisyen sayısı da çok az ve özellikle sendika üyesi olan müzisyenlerimiz eğitimle de alakalı bir problemi var. Bunun zorluğunu biz sendika olarak yaşıyoruz. Böyle
evet.
Büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
Gerçekten de. Peki şunu söylemek istiyorum. Sendika deyince aslında herkes bir araya geliyor ve o işçi, aslında hepimiz işçiyiz. Yani belli bir sermaye ve işletmesi olmayan herkes işçi otomatik olarak. Müzisyen dostlarımız da öyle. Şey noktasına gelecek mi acaba ileride veya bu noktaya geldiniz mi? Sendikalar aslında patronlarıyla işçilerin haklarını dahi savunan ve gerektiğinde kavga edebilen kurumlardır teoriye baktığımızda. Siz o seviyeye doğru gelebildiniz mi? Nasıl görüyorsunuz?
Gelmeyi mi gerekiyor? Tüm iş, yani şöyle bir sendikal geçmişe bakıldığı zaman tüm iş zamanında bunlar yapılmış. Ama son 30 seneden beri müzik sektöründe büyük bir kopuş var. Siz bunu yaşadınız değil mi?
Tabii.
Teknik ekipler olsun, müzik camiası olsun bir altyapı eksikliği var ve bunu kuramadık. Neden? Bu son 20 seneden beri bizim toplumdaki eğitim anlayışımıza yanlış düşen sorunlarla alakalı. Ve bunları yaşıyoruz. Yani şu son dönemde biliyorsunuz işte esnafın durumu. Esnaflar maddi ve manevi anlamda çok büyük zararlara uğradı 11 ay içinde. Esnafların sorununu siz çözemezseniz gelip müzisyenin problemini şu an tartışamayız. Ve büyük oluşumlar başladı Türkiye genelinde. Takdir ediyorum bu arkadaşlarımızla ve destek oluyoruz. En önemlisi mesela Kabere adı altında Ankara'da bir oluşumumuz var. Esnafların sesi olmaya başladı. Yine İstanbul'da, ya Türkiye genelinde. Çünkü bu sorunlar çözülmezse müzisyenlerin sorunları hiçbir şekilde çözülmeyecek hocam.
Ya çok doğru söylüyorsunuz.
Bunun içinde olmamız gerekiyor. Ama şurada da bir parantez açmak istiyorum ben. Müzisyenler bireyselliği lütfen bıraksın. Bir ego var sektörde. Bu ego olduğu sürece çalışmalarımızın hiçbirini gerçek anlamda sürdüremeyiz. Bizim en önem verdiğimiz sorun, sendika olarak, Müziksen Sendikası olarak pek önem verdiğimiz sorun, sanatçıların yıpranma payıyla beraber geriye dönük borçlanmasıyla ilgili çalışmayı yapmak olacak. Ve ben bunun için çok uğraşıyorum. Sendika olarak için uğraşıyoruz. Yani bütün ekip olarak uğraşmaya çalışıyoruz ama yetersiz tabii. İnsanlar sendika bilin, ya o korkuyu atmalılar bence. Ve bu egoları bırakmak zorundayız. Artık dönem o dönem değil. Bunun evet. Ciddiyetinde olmamız gerekiyor hepimiz. Bir korku var. Sektörün başında olan arkadaşlar olsun. İsim vermek de doğru değil. Hepimiz eşiz, dostuz, arkadaşız. Ama sektörün başındakiler bile bu korkuyla yaşıyorsa gariban müzisyen ne yapsın hocam?
Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii bu şeyden kaynaklanıyor. Biraz da 1912 Eylül 80 uygulamalarının sonuçları bu. O zamanlar evet. Sendika dendiği zaman insanları hapse atıyorlardı. Sanki sendika kötü, kaka bir şey gibi böyle bir imaj oluştu. Müzik seni konuşuyoruz. Gerçekten de kolay değil İpek Hanım. Büyük bir mücadele veriyorsunuz. Tahmin ediyorum ve artık da görüyorum. Biraz pandemiye gelmek istiyorum. Sonra biraz daha sendikayla ilgili konuşacağım. Şimdi pat diye pandemi patladı ve aslında hepimiz gerçekten de yüzleştik değil mi öyle? Yani sendikaya, sosyal devlet anlayışına ve müzisyenleri bekleyen tehlikeler aslında en somut ortaya çıktığı dönem bu pandemi dönemi oldu. Ne yaşadınız, ne şahit oldunuz ve neler yapmak istediğiniz, neleri yapabildiniz ve neler içinizde ukde kaldı diye sorsam hem biri olarak hem de müziksen olarak.
Valla bu pandemi döneminde 11 aydan beri biliyorsunuz sektör çok büyük sıkıntıda. İntihar eden müzisyenlerimizin 3 aşağı 5 yukarı sayıları belli. Bunlar kesin net değil ama ciddi anlamda demek ki bu sanat sektöründeki sanatçıların, emekçilerin ciddi sıkıntılarının olduğunu gösteriyor.
Evet.
Avrupa'da böyle şeyler yaşamıyoruz biliyorsunuz. Avrupa sanatçısının, emekçisinin arkasında, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin bu süreç boyunca ayırdığı bir fon var. Bu fonlardan sanatçılar güzel bir şekilde yararlandı.
Araştırdınız mı peki? Mesela bir örnek versek.
Almanya, Fransa'da 1000 ve 1500 euro arasında bir müzisyen, bir sanatçı her ay düzgün bir şekilde parasını aldı. İngiltere keza 1 milyar 200 bin sterlin bir bütçe ayırdı.
Çok
keza
güzel.
Almanya, evet evet. Madem biz bu kadar sıkıntılar yaşadık, niçin devletimiz bize sahip çıkmadı? Bu evet. soruyu onlara sormak istiyorum evet. ben.
Temel soru bu.
Temel sorun bu. Bu süreç var ve bu süreç göründüğü kadarıyla fazlasıyla da uzayacak.
Evet.
Bu süreci çok ciddi bir şekilde kaldıramadık. Yani bu süreç bize kötü bir şekilde yansıdı.
Çok kötü.
Hiçbir güvencesi olmayan sosyal, yaşamsal, biliyorsunuz yaşadığımız, çalıştığımız ortamları da biliyorsunuz. Yerin altında çalışıyor müzisyenler yeri geliyor. Hı-hı. Bir yaşam güvencesi yok. Adam canı istediği zaman çok rahatlıkla tarama da yapabiliyor. Yaşanmış bunlar. 80'lerde, 90'larda gazino, pavyon kültüründe.
Tabii, tabii.
Yani bizi sadece şey gibi algılıyorlar. Sahneye çıkıyoruz, eğleniyoruz ama bunun arkasındaki çalışma platformunu göz önünde bulundurmuyor insanlarımız. Biz eğlenmiyoruz. Biz mesleğimizi yapıp karşılığında ekmeğimizi kazanıp evimize para götürüyoruz. Ailemize bakıyoruz. Ve şu an şöyle gözlemlediğimiz zaman 400 çarpı 4 diyeyim bence. 1 milyarın üstünde bir kaçak çalışan müzisyen var. Bir roman tayfamız da var biliyorsunuz. Onlar 13-15 yaşında başlıyorlar çalışmaya.
1 milyon kişi demek istediniz değil mi?
Ben ne demek? Aileyle çarp, 400'ün üstüne bir de aileyi katın. En az demek istiyorum. Çok 400 ya. Binin üstünde çarptığımız zaman rakamları siz düşünün.
Evet.
Ciddi bir rakam var ve kayıt dışı çalışıyor bu sanatçı arkadaşla, emekçi arkadaşlarımız. Teknik ekibi var, stratejisinde çalışan var, rodisi var, o su var, bu var da var yani. Bitmiyor ki. Yani bu bir zincir. Esnaf işletmelerden başlıyor bu zincir. Devamı da geliyor sonuç olarak.
Yani bir ekosistem var. Büyük bir ekosistem var aslında müzikle bağlantılı olarak giden.
Bizim istediğimiz aslında çok yazılar yazdık hocamız. Çok yazılar yazdık. Milletvekilleriyle görüşmeler yaptık. Bir de bizim her partiye karşı bir eşit mesafemiz var. Hiçbir din, ırk, cinsiyet ayrımımız yok. Portföyümüz geniş, bütün siyasilere kapımız açık. Bizim istediğimiz hak olan, hak ettiğimiz ekmeğimizin peşine düşmek. Standart bir YMİ ile çalışmak. Tabii burada işverenlere de, işletmecilere de çok büyük bir rol düşüyor. Sigortasız eleman çalıştırmayacak. 10 günün, ay içinde 10 günün altında çalışan müzisyenlerin kısmi sigortalılık, ek 6 dediğimiz bir formatımız var. Evet. Bunu uygulamak zorundalar.
Ve müzisyenler de değil mi Pek Hanım?
Yapmıyorlar. Yani yapmak zorundalar. Biz Ankara'da Kent Konseyi ile güzel kararlar aldık, güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunu yapmak zorunda artık. Müzisyen de, işletmeci de. Bunun sonuçlarını görüyoruz işte. Yani bizler dilenci değiliz. Biz fakir de değiliz. Onurlu, gururlu insanlarız. Ekmeğimizin peşine düşmek zorundayız ama lütfen ben buradan sanatçı arkadaşlarımıza şuna söylemek istiyorum. Beraber olalım, birlik olalım, haklarımızı alalım. Bir sendikamız var. Duyuyorum ben dernekler. Tabii burada New York bir, Mesam, onlarla da işbirliği içindeyiz. Sevdiğimiz, saydığımız sanatçı dostlarımız var. Değerli müzisyen arkadaşlarımız evet. var. Yani birbirimize destek çıkmak zorundayız. Bu sendika yaşamalı çünkü Türkiye genelinde tek sendika MüzikSen.
Evet.
Müzik Susmasın projesini yaptık Kültür Bakanlığı'yla. Yapılan yardımları biliyorsunuz. Yani bir anlamda MüzikSen bir şekilde bir adım sesini duyurmuş oldu. Başını çektik biz bu etkinlikte. 11 bin kişiye yakın bir başvuru oldu bize. Hala bazı işte açılmayan videolar, şunlar bunlar, bunlarla uğraşıyoruz. Ama müzisyenler etkinliğinin farkında değil, bunun farkına varsınlar. Birlik.
Doğru, birlik çok doğru. Aslında bütün anlamda birlik, bütün sektörlerde birlik çok önemli ama müzikte biraz daha fazla. İpek Hanım'la konuşuyoruz. Pandemide o zaman biraz sınıfta kaldık o zaman. Hani burada yani genel olarak konuşuyoruz, aslında siyasi anlamda değil ama biraz sanırım ülke olarak müzik ve sanatçılara yönelik verilen şeylerde hazırlıksız kalındı mı diyelim ne diyelim?
Hazırlıksız kalındı tabii. Hazırlıksız kalınmasının nedeni çünkü kayıt dışı çalışan müzisyenleri siperlemek çok zor oldu. Bu Kültür Bakanlığı için de ayrı bir çalışma oldu. Yani asıl sorun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir çatı altında değerlendirilmesi, bu şekilde çalışma yapması zaten bizim çalışmalarımızı, geriye dönük çalışmalarımızı engelliyor. Bence bir an önce başta bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılması gerekiyor. Ciddi anlamda çalışmalar olmuyor çünkü.
Yoğun turizm oluyor değil mi? Hem kültüre yani bakmak.
Onlar karışıyor.
Tabii.
Mesela biz sendika olarak 10. iş kolu olarak görünüyoruz. Bu iş kolunun turizm işletmeleri, güzel sanatlar iş koluna bağlı 10. iş koluna üyeyiz. Buradan tanımlanıyoruz daha doğrusu. Bu bizim önümüze çıkan büyük bir sorun. Bizim ayrı bir iş kolu olarak değerlendirilip erken yıpranma payıyla, düşünsenize bir dansözün 50-60 yaşlarında çıkıp dans etme gibi bir olanağı var mı? Bir de bunların sosyal güvencesi yok. Erken yıpranma payıyla beraber geriye dönüp borçlanmanın çıkması gerekiyor. Biz bunun için bir çalışma da yaptık. Bu çalışmada hiç sesimizi duyuramadık. CHP ile görüştük, AK Parti ile görüştük, birebir gittim. Fakat ciddiye alınmadık ya. Ama bu süreçten sonra alınmak zorundayız.
Michael Tabii hocam. Kesinlikle. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aslında kültür de çok önemli bir konu, turizm de çok önemli bir konu. İkisinin aslında ayrı birer bakanlık olması Sayın Bakan'ın da işini kolaylaştıracaktır. Çünkü normal bir insan, yani kim olursa olsun kafası karışır. Yani iki alan uzmanlık gerektiren branşta iş yapması gerekiyor. Bu bir. Geriye doğru borçlanma nedir acaba? Biraz onu açabilir misiniz? Hani bilinmeyen
yani sanatçıların hiçbir şekilde etkin bir çalışma düzeni içinde yer almadığı dönemlere ait bir çalışmayı kapsamlı bir şekilde geriye dönük, yani isteğe bağlanın farklı bir şey, geriye dönük bütün çalışamadı. Mesela siz bir günlük sigortalısınız. O günü belirliyoruz. O günden sonra borçlanma yapıyoruz. Tabii bu sendikalar, birlikler üstünden olabilecek bir çalışma. Tabii. Bu zamanında yapılmış. 75, 78, 84, en son 94 senesinde yapıldı. Tabii o zamanki SSK, Sosyal Güvenlik Kurulu'nun kurumunun altyapısının çok fazla olmamasından kaynaklı bazı problemler de yaşanmış ama artık her şeye gayet böyle etkin ve yetkin bir şekilde sahibiz. Şu an en acil şekilde geriye dönük borçlanmasının çıkması sanatçıları çok rahatlatacak. Evet. Biz bu arada çok güzel çalışmalara da başladık. Sağ olsun İYİ Parti, CHP, AK Parti de sesimizi duyurdu. Onlar da etkili oluyor, Kültür Bakanımız sağ olsun. Görüşmeler halindeyiz. Büyük bir çalıştay hazırlığı içindeyiz. Bu çalıştaydan bakalım neler çıkacak. Sadece müzisyenlere yönelik değil, bütün sanatçıları kapsayan bir çalıştay hazırlığı içinde olacağız.
Evet. Bu herhalde yakın dönemde gerçekleşecek o zaman. Yani bu.
Evet.
Şimdi İpek Hanım, siz daha iyi bilirsiniz. Gerçekten de sosyal güvenlik hakları yok müzisyenlerin. Mesela ben hatırlıyorum Edip Akbayram'la bir röportaj yaptığımda ben sigortamı kendim ödemiştim demişti bana gençlik yıllarımda ve şimdi emekliyim demişti. Yine bir pek çok müzisyen dostumla, yani belli bir yaşı geçmiş ve şu anda emekli olan pek çok müzisyen dostumuz o zaman biraz da bilinçli ya da daha dikkatli davranıp kendi sigortalarını kendi ödeyip başka iş kollarında, ismini hatırlamıyorum bir müzisyen abim bana ben matbaa şirketinden sigortalı olmuştum demişti. Aslında bunlar da biraz da müzisyenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Yine yapan bir şekilde farklı yaptı ama sizin kayıtlarınızda öyle bir kayıt var mı acaba? Yaklaşık 1 milyon müzisyen varsa kaçı sigortalı, kaçı sigortasız?
Hocam yok işte, diyorum ya size. Şimdiki kuşak 30 seneden beri bu bilinç yok. Bu günlük çalıştıkları için, günlük yaşadıkları için bu pandemi dönemi onları biraz
bilinçlendirdi değil mi?
Geçirdi. Çok da bilinçlenmediler aslında. Bir sendikaya, bir birliğe üye olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Sendika süreci büyük bir çalışma gerektiriyor. Birlik istiyor. Meşakkatli bir yol. Bu haklarımızı elde edebilmemiz için sesimizin güçlü çıkması gerekiyor. Ama onlar verilecek 3 kuruşluk aidatı bile biz niye üye olalım? Ne biliyorsunuz işte, müzisyen dünyasını siz de
içindesiniz. Yani evet
o
biraz.
Yok bizlerde. Bu sadece diğer, yani kimseyi suçlamak istemiyorum ama
tabii.
Bu altyapı hepimizde var. Gereksiz
hani, gidiyor. 3 kuruş dediniz, nedir bunun aidatını? Yani cidden, yani ne dedikleri kadar büyük bir rakam. Nasıl yani aidat yoğunluyor mesela müzik sene?
18 yaşını doldurmuş her bir birey, müzikle, sanatla ilgilenen her bir birey bizim sendikamıza üye olabiliyor. Evet. Bunu teknik ekipten tutun ve iş kolları da çok farklı. Prodisiydi, teknik ekibiydi.
Enstrümanisti, yorumcusu.
Tiyatrocusu, şairi, dediğiniz gibi enstrümanistler, karikatüristi, yazarı, çizeri, bütün sendika üyesi. Ve o dönem özellikle 1994'te son çıkan Geriye Dönük Borçlanma'da etkin bir şekilde bazı aksaklıklar çıkmış zaten ama emekli olmuşlar. Bunu mesela MPÖ'den Arif Sağ, artık kimlerse, Belkıs Akkale, Kayahan.
Daha ne güzel.
Aklıma gelen isimler yani o sendika döneminde hem etkin çalışmışlar, onların da etkisi olmuş tabii.
Yani bu sendikadan emekli olan müzisyen.
Orhan Gencebay sağ olsun çok etkin rol oynamış, başı çekmiş. Suavi, ne bileyim yani bir
yani
sürü
sanatçı. Yani eski kuşak o zaman. Yani tabii biraz da 2000'den sonra müzik evet. dünyasına girenlerde belki bilgi eksikliği de diyebiliriz, bilinç eksikliği vesaire aslında geleceklerini ihmal ediyorlar. Allah kimse göstermesin, bunun yaşlılığı var, hastalığı var. Evet. Değil mi? Yani normal bir vatandaşın sigortalı olmasını belki de küçümsüyorlar mı? Ne dersiniz? Yani aslında çok ciddi bir şey bir insanın sosyal güvenlik sahip olması.
Kesinlikle katılıyorum. Bu 30 yaşından sonra biraz kendilerine gelmeye başlıyor genç tabii. müzisyenler ama geç bir yaş. Yani şimdi müzisyenlerin bir birlik altında toplanıp sanatçıların diyeyim biz de tiyatro sanatçıları da bizim üyemiz. Karikatüristler de bizim üyemiz. Yazarlar,
müzik ve sahne diyorsunuz. Çok kapsamlı bir sendika.
Müzik ve sahne sanatçıları. Düşünebiliyor musunuz? Mezar yazıcısı bile bizim üyemiz. Bizden emekli olmuş bir sürü üyemiz var. Evet. Yani etkin bir şekilde dediğim gibi sendika yolculuğu uzun ve meşakkatli bir yol. Birlik ve beraberlik istiyor. Bu kapsamda ciddi bir şekilde çalışılırsa niçin haklarımızı elde etmeyelim? Ki alınmış bunlar zamanında.
Evet, zamanında artık örnekleri var.
Örnekleri var, zamanında örnekleri var. Bu şekilde sesimizi duyurursak belki etkili oluruz Michael Hocam.
İnanıyorum, gerçekten inanıyorum. Michael Koyucu'yla Akademik Bakış'tasınız. İpek Koçyiğit'le birlikteyiz efendim. Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Genel Başkanı. Çok güzel anlatıyorsunuz bize İpek Hanım. Çok teşekkür ediyoruz aslında bu bilinci yaymak adına. Bu program da çok etkili oldu. O zaman şu var. Önce müzisyenlerin kulaktan kulağa bunu fısıldaması lazım. Çünkü en önemli gazete Fısıltı Gazetesi'dir. Bunun bilincini oluşturmamız lazım. Ve peki tekrar sendikaya döneceğim. Ne olacak bu pandemi? De. Yani bu insan ya ben şeyi çok üzülüyorum. Gerçekten de intihar eden müzisyenler var mı? Yani bu dünyanın hiçbirinde görülmemiş ve görülmemesi gereken kadar affedersiniz ama ilkel bir olay bu. Yani bir meslek grubunda bir insanın bu kadar çaresiz kalabilmesi ilkel kabilelerde veya ne bileyim kıtlıklarda çok büyük sıkıntılarda Afrika'da bile olmayan şeyler bunlar. Biraz o konuya değinir misiniz? Yani nedir şu anda?
Bunlar olmaması için bir neden var mı sizce?
Tabii
ki yok. Hiçbir şekilde bir kayıt yok. Kayıt dışı çalışan müzisyenleri kayda alınması önemliydi. Diyorsun, dediğimiz gibi müzisyenler bu kadar bireysellikle bugün parasını kazanır, onu bugün yer, yarını düşünmez. Sen yarını düşünmezsen böyle bir dönem gelir, sen aç da kalırsın, işsiz de kalırsın, ayak da kaydırırsın. Yaşadık bunlar, yaşanan şeyler. Çok da rahat müzisyenin kendi arkadaşının ayağını hiç fark etmeden de kaydırırsın. Çekememezlik diz boyu. Artık bunlar bitmeli hocam, bitmeli. Bunlar bitmediği sürece sen gidip orada arkadaşının ayağını kaydırırsan, geleceğini düşünmezsen, sesini yüksek bir şekilde duyurmazsan bunlar nasıl böyle olmasın?
Nasıl?
Avrupa değiliz biz. Hala dediğim gibi eğitim alanındaki bu kadar açığımız varken eğitim ve kültür alanında belli bir politikası olmayan bir ülkeyiz biz.
Maalesef.
Bunların sorunları da bu şekilde. Zaten müzisyenleri ben sakın yanlış anlamayın. Ben bu sektörün içinden gelen bir müzisyenim sonuçta.
Evet.
Ama altyapımızı biliyorsunuz. Gözde görünen bir pastanın bir üst kısmı var, bir de alt kısmı var.
Tabii.
Alt kısmında yaşayan müzisyenler böyle değil. Her gün Müzik Susmasın projesiyle bizim kapımızı çalan binlerce müzisyen oldu. Ve ben bunlara ayrı ayrı her türlü açıklamayı, dilim döndüğünce açıklamaya çalışıyorum. O kadar zor durumdalar ki. Ama hala yani sendikanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Neden sendikalı olayım diyor. Sendika ne yaptı bana diyor. Bana iş mi veriyor? Ama bunlar zamanında yapılmış. sana iş de verir, aş da verir. Belli bir çalışma politikası, ekmek politikası, para politikası, işverenle sen bir uyuşmazlık sağlarsan sendika senin arkanda olur. Sen o sendikayı arkana almak zorundasın. Bizim görevimiz sendika olarak uyuşmazlık yapıp o uyuşmazlığın yüzünden üzerinden bir olumlama çıkartmak. Sen olmadığın, üyesi olmadığın bir STK üstünden yürüyemezsin. Önce sen gelip üye olacaksın.
Kesinlikle.
Benimle beraber birebir savaşacaksın. Ondan sonra haklarımızı beraber arayacağız. Uzun ve meşakkatli bir yol müzisyenler kestirmeye gidiyor. Bundan vazgeçecek.
Ya biz toplum olarak zaten kestirmeye gitmeyi özellikle 1980'den sonra çok alıştık yani. Ve müzisyenler de bunu yapıyorlar. Halbuki sendikada öyle bir gün gelir ki siz gidip mekan sahibiyle asgari tarifle bile belirleyebilirsiniz. Yani bir gitarcının 1000 liraya değil de 3000 liraya minimum çalışmasını dahi sağlayabilecek güce bile gelebilir sendikalar. Yani geçmişte medyada ve pek çok kolda bunu gördük.
Tüm iş yapmış dediğim ne hocam size? Tüm iş zamanında bunların hepsini yapmış, uygulamış, uyuşmazlık çıkarmış, bunları toplamış bünyesinde, belli yerlere temsilcilik vermiş. Niye olmasın şimdi? Tam zamanı. Birlik beraberlik döneminin tam zamanı. Niye yapılmasın bunlar? Kesinlikle. Zor şeyler değil.
Olması
ama sadece
bile
arkasında olacak. Bu 3-5 kişiyle olacak iş değil. Ankara'da etkinim, işletmeci kimliğim olduğu için. Dediğim gibi size biraz önce bahsettim. Bir oluşum var. Kabere. Ve İstanbul'daki, Ankara'daki işletmecilerle biz bir dayanışma halindeyiz. Biz bunların başlangıcını yapmaya başladık bile.
Ne kadar
ama yeter ki, tabii yeter ki Türkiye genelinde bunu sağlayalım. Beraber çalışalım.
Bu çok önemli. Şimdi o zaman finale doğru gelmeden önce ne yapmamız gerektiğini soracağım adım adım. Peki az önce bir etkinlikten de bahsettiniz. Müzik susmasın sanırım, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, biraz ondan bahsedebilir misiniz? Tabii, ne yaptınız? Bu müzik senin şeydi değil mi?
Yok yok hayır, Müzik Susmasın projesini biliyorsunuz. Hı hı. Sayın Mehmet Ersoy'un bizlere verdiği, STK'lara sunduğu bir çalışmaydı.
Evet.
Bu 40 bin, aslında 40 binden daha fazla müzisyene pandemi döneminde bir yardım etkinliğiydi.
Evet.
Bu etkinliğin çalışmalarını sürdürdük. Bu STK'lardan biri de Müzik Sen'di. Elimizden geldiğince...
Siz de katkıda bulundunuz yani sendika
tabii
olarak.
Tabii 11 bine yakın. Müzisyenin çalışmalarında etkin rol oynadık. Bazı çalışmaların tabii geri dönüşleri olmadı. Onlarla Yunus Emre Enstitüsü ile Kültür Bakanlığı'nın yönlendirdiği Yunus Emre Enstitüsü ile gece gündüz düzenli bir şekilde çalıştık. Tabii bunlar geç kalınmış yardımlar. Etkili de değil. Diyorum ya, kalıcı çözümler değil hocam.
Değil.
Kalıcı çözümleri elde etmek zorundayız.
Biraz günü kurtarmak için oldu. Değil mi?
Ya bin lira çok geç gelen bir yardım. Çok geç gelen bir yardım.
Yani bir de bu 1000 lira bir defalığında değil mi? Doğru biliyoruz.
4 ay boyunca 3 aydı. Ocak, Şubat, Mart aylarında.
Biner lira mı?
Biner lira her müzisyene. Yani müzisyen, biz bir şekilde bir bilirkişilik yaptık aslında. Danışmanlık yaptık. Okeyledik. Yorucu bir süreçti. Elimizden dilimizden döndüğünce bütün STK'larla beraber çalışmaya çalıştık, yapmaya çalıştık. Ama yeterli değil tabii. Geç kalınmış bir yardım.
Tabii, tabii.
İnşallah benim tek amacım, yani yardımdan ziyade ben bunun üstünde sendika olarak durmak istiyorum. 30 bin bu yardımdan 30-35 bine yakın emekçi yararlandı. Bunların
az da değil yine de.
En azından müzisyen kimliğinin, emekçi kimliğinin oluşturulması sağlandı. Ben sendika olarak bunun üstünden yürüyeceğim, genel başkan olarak. Benim tek yapacağım, yani bunları en azından kayıt altına aldık. Kimler müzisyen? Az oldu. Kimisi duymadı. Diyorum ya size.
Kimisi tepki verdi, kırıldı. Değil mi?
Onlara saygı duyuyorum. Kesinlikle haklılar. Göz önünde olan sanatçıların bu şekilde değerlendirilmesi yanlış tabii. Ama ben başka bir taraftan bakıyorum.
Tabii,
yani
olumlu açıdan önümüz... bakalım.
Tabii ben olumlu tarafından bakıyorum. Yine yapılan bir yardım. Bu da olmayabilirdi diye düşünüyorum. Aslında bunları konuşmak da yanlış da. Ben diğer emekçi tarafından bakıyorum. İnanın gelen insanların halini görseniz içler acısı. Aletini satanı, intihar edeni, evini değiştireni, ailesinle yaşayanı. Hangi birini anlatayım yani? kapımıza, buyurun. İçimiz acıyor, ağlıyoruz biz, onlarla oturup ağladığımız günler oluyor.
Çok üzücü ve şaşırtıcı. Ben medyadan okuyorum, kimisi kasaplığa başlamış, kimisi memleketine geri dönmüş. İnanılmaz hikayeler var aslında.
Evet, taksici çok arkadaşımız var, geliyorlar sendikaya, anlatıyorlar. Evet. Ya bunlar biliyorsunuz müzisyenler naif insanlar.
Tabii.
Öyle dertlerini söylemeyi sevmezler. Sevmiyoruz, dillendirmeyi sevmiyoruz.
Doğru.
Ama bu da bir yere kadar ya. Sesimizi duyurmadığımız sürece biz ezilmeye mahkumuz.
Maalesef.
Bu bir işçi olduğumuzu Michael Hocam unutmayacağız.
Evet.
Bizler sanat emekçisiyiz, sanat işçisiyiz. Bunu unutmayacağız.
Kesinlikle.
Biz bunu unutursak
bitti.
Bizi herkes unutur. Türkiye unuttu bizi.
Çok doğru söylüyorsunuz. Peki finale doğru gelirken. Şimdi müzik senin güçlenmesi ve o dayanışmaya sayılabilir büyütebilmesi için ne yapmamız lazım? Ben de naçizane bir müzisyenim. MSG üyesiyim. Hani
evet.
Benim örneğimden hareket ederekten binlerce müzisyene ne diyebiliriz? Yani bu yola nasıl girebiliriz? Sendikalaşmaya da %100 hatta %1 milyar inanan bir insanım. Diyeyim. Ve sözü size bırakayım finalde.
Hocam çok teşekkür ederim bize bu imkanı sağladığınız için. Sizin yazılarınıza, programlarınıza çok değer veriyoruz. Sağ olun.
Teşekkür.
Bir kere bu sendikalaşma fikri bizim en doğal hakkımız. Anayasamızın 64. maddesi ne diyor biliyorsunuz? Sanat ve sanatçının haklarının korunması diyor. UNESCO'nun bize verdiği bir tavsiye kararı var. Bizler korunmak ve kuşatılmak zorundayız. En zor zamanlarda etkilenen sanatçılar olarak, müzisyenler olarak, emekçiler olarak bizleri korumak devletin hakkı. Biz de buna istinaden bütün haklarımızı, yani devletin bize verdiği demokratik hakları kullanarak sendikalı olmak zorundayız. Sendikal haklar her zaman bir sanatçı için önemli bir kimliktir. Bu kimliği taşımak zorundayız.
Madde abone diyorum, pardon, üye olmamız lazım.
Üye olmanız lazım. Siz bir birlik üyesi, sendika üyesi değilsiniz hocam. Sizin de bizimle beraber çalışmanız gerekiyor.
Evet.
Yani korkmayın, biz belli bir çerçeve içinde demokratik haklarımızı kullanarak sendikalı oluyoruz.
Evet.
Ekmek, aş, yaşam güvencesi, iş güvencesi istiyoruz.
En temel haklar ki bunlar.
En temel haklarımızın arkasında durarak bir şekilde yürümemiz gerekiyor ama hep beraber.
Hep beraber. Dolayısıyla ilk etapta bütün müzisyenler bir şekilde sendikalaşmaya başlasın. Devletimiz, bütün devlet büyüklerimiz de bu sendikaya sahip çıktıktan sonra İpek Hanım gibi, ki bu konuda çok ciddi özverilerde bulunan genel başkan ve ekibine de destek olup ufak ufak aslında devletin de daha çok vergi anlamı almasına da işe yarayacak bu. Yani bir gün sigortalı çalışan bir kişi bir günlük bir sigorta parası alacak devlet. Yani burada hepimiz kârdayız aslında.
Tabii.
Bir tek sermaye ikisi umutsuz olur belki.
Tabii ki hocam, tabii
değil
ki.
Mi?
Neden olmasın, tabii.
Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bütün müzisyenlerin, müziksen başta olmak üzere, ki sadece müziksen inşallah kalsın. Çünkü bizim ülkemizin bir de bir özelliği vardır İpek Hanım. Biz bir tane şey kuruluruz, altından 5 tane 10 tane de kopyası çıkar. Tıpkı meslek birlikte olduğu gibi.
Hocam keşke çıksa. Avrupa'da o kadar çok sendika var ki 16 yaşını doldurmuş bir sanatçı adayı, önce diyor ki ona devlet, git, bir sürü sendika var, keşke olsak. Ama yok, bu sendika da elimizden giderse bizim haklarımızı devlete karşı, işverene karşı koruyacak hiçbir kurum yok, STK yok. Sivil toplum kuruluşuyuz, örgütüyüz, mesleki örgütüz biz.
Evet, evet. O zaman ben yine de şöyle söyleyeyim. Çünkü biz bölmeyi ve bölmeyi seviyoruz kültür olarak. Yine de tek bir sendika olsun. Belki sizin yan kollarınız, alt kollarınız olur. Yani herkes bu sendikalaşmaya manevi anlamda, hatta durumu daha iyi olanlara maddi anlamda destek olmasını, benim naçizane fikrimdir, yanlış anlamayın lütfen. Ve bu sendikalaşmanın daha da büyümesi ve gün gelip de müzisyenlerin, en özellikle mutfakta olan müzisyenlere güzel bir gelecek, güzel bir yaşlılıkya kadar giden süreçleri yaşatabilmesi için, hepsini yapması için bizim önce duyurmamız ve destek olmamız lazım diyorum ben, noktalı virgülü koyarken.
Hocam çok güzel konuştunuz. Ağzınıza sağlık. Bunun yapılması gerekiyor. Bunun ciddi bir şekilde bir çalışma, bütün birliklerden, sivil toplum kuruluşlarından, çünkü bünyemiz de belli, Ankara menşeiliyiz. Diğer birliklere de ihtiyacımız var. Bir şekilde destek olunması gerekiyor.
Evet, bu şekilde.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Çünkü maddi imkansızlıklarımız da var biliyorsunuz.
Tabii bir de şu var, siz de nasıl ayakta kalıyorsunuz? Hani tam bitiriyorduk.
Valla benim sayemde kalan bir süreç hocam. Ama benim de işletmem kapandı. Benim desteğe ihtiyacım var. Bunları tabii konuşmayı çok sevmiyorum ama biz bize konuşuyoruz. Bunlar da bilinsin. Bu sendika kapanırsa elimize hiçbir şey geçmeyecek. Destek bekliyoruz.
Kesinlikle destek, evet, evet. Burada da özellikle
meslek birliklerine, meslek birliklerine evet, ara ara konuşuyoruz ama çok fazla sesimiz güçlü gelmiyor. Egosuz bir şekilde lütfen bu sendikaya destek çıkılsın.
Evet. Ve müzisyenin gücü artsın, durumu az güzelleşsin ve büyük bir müzik.
Egolar bitsin hocam, egolar.
Egolar da bitsin.
Egolar bitsin. Lütfen evet, egolar. Bitmediği sürece biz konuştuğumuzla kalırız.
Çok
ben
doğru.
Bunları tekrar da konuşmak istemiyorum. Durum vahim. Sesinizi biz hükümete ciddi bir şekilde duyurmak istiyorsak, çünkü hiçbir güvencesi olmayan sanatçılardan, emekçilerden bahsediyoruz. Tuzumuz kuru değil.
Tabii.
Ortalık belli. Eğlence sektörü belli. Bizim durumlar belli. Birlik ve güç istiyoruz. Destek
kesinlikle
istiyoruz.
Yani. Kesinlikle. Ve bunun da sağlanması en büyük umudumuz ve dileğimiz. Son olarak web sitenizi bize söyleyebilir misiniz? Nasıl ulaşabilir insanlar Müziksen'e?
Müziksen resmi Instagram sayfamız var. Ben size yollarım. Hı hı. Ama şu an pandemiden dolayı da o kadar dedim ya, müzik susmasın projesi altında çok gelen giden oldu. Birkaç tane de Covid'li bir çalışanımız Covid'de oldu. O yüzden şu an biz uzaktan, işte uzaktan, bu dönemi de yaşadık. Bu dönemi de yaşadık. Şu an telefonlarla uzaktan Zoom üstünden toplantılar yaparak bu süreci değerlendirmeye çalışıyoruz inşallah. Yeni kapattık. Geçen hafta böyle bir süreç yaşadık.
İyi mücadele ettiniz yine, yani aşağı 10. ayında pandeminin.
Tabii tabii, müzik susmasın projesinde o kadar çok gelen giden oldu ki kıramıyorsunuz. Kapınız doğru, sürekli çalınıyor, ilgilenmek zorundasınız. Telefonlar susmadı, gelen giden eksik olmadı. Bu dönemi şimdi biraz bir ay falan herhalde şu pandemi süreci biraz hafifledikten sonra ama telefonla bir çalışma sürecimizi de yapıyoruz.
Evet, Müziksen'in web sitesinden de takip edebilirsiniz diyorum. Evet, geçmiş yapılan çalışmalar.
Müziksen resmi diye kaydederseniz tabii.
Evet, evet. Çok teşekkür ederiz İpek Hanım. İpek Koç Yiğit'le birlikteydik efendim. Müziksen, Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Genel Başkanı. Ne diyelim son olarak İpek Hanım? Zor. Gerçekten de üzer. Zor.
Zor bir dönem. Tabii. Zor bir dönem ama bu zor dönem aşılmak zorunda. Başka çaremiz yok.
Evet, biz de diliyoruz. Ben naçizane bir müzisyen, bir akademisyen, bir yazar olarak yanınızda olduğumu söylemek istiyorum. Sendikalaşmaya inanan bir kişiyim ve herkese de bunu anlatalım. Kimseyi hapsatmıyorlar, kimseyi öldürmüyorlar. Sendikalık şey değil ya, öcü değil yani.
Anayasanın bize verdiği bir hak.
Tabii devlet vermiş bu hakkı size ve resmi bir oluşumsunuz.
Resmi bir oluşum. Başka şekilde biz haklarımızı elde edemeyeceğiz. Bunun bilincinde olalım istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum İpek Hanım.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Görüşmek üzere. Evet efendim, işte böyle akademik bakış programımızda bugün akademik bir açıdan baktık. Müzik, müziğe ve pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara. İpek Koç Yiğit'e teşekkür ediyoruz. Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Genel Başkanı ve başka bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın.
Podcast dinle.